Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hocam önemli gündem başlıklarıyla yine bir programı inşallah gerçekleştireceğiz bu haftada. Bu haftanın en önemli gündem maddesinden başlayarak programımızı açalım. İran'da haftalardır sokak eylemleri devam ediyor ve bu eylemler dünyanın gündeminde tabii ki başta da Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump'ın ilk sırada gündeminde sanki bir bahane ararcasına İran'da bir rejim değişikliği ya da İran'da bir değişiklik peşinde diyebiliriz Amerika için. Şu ana kadar gösterilerde 2677 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bunlar İran devletinin açıkladığı rakamlar değil. Onlardan bir açıklama bu konuda gelmedi henüz ama bağımsız kuruluşlar tarafından geldiği söyleniyor. Şimdi İran'a bir müdahale de söz konusu olabilir mi sorusu hep gündemde. Trump'ın açıklamaları var. Eğer idam gerçekleştirirseniz, protestoculara ağır uygulamalarda bulunursanız biz müdahale edeceğiz diyor. Hatta yardım yolda direnin, devlet kurumlarını ele geçirin diye Trump açıklamalarda bulunuyor. İran'da olan biteni bize özetler misiniz? Öncelikle neden çıktı bu olaylar, sokak gösterileri ve bir müdahale söz konusu olabilir mi? Bu bölgemizde ne gibi sonuçlar doğurur? Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'nin bu konuda diplomasi çalışmaları da sürüyor. Bunu da belirtelim. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Türkiye öyle bir coğrafyada yer alıyor ki, yani kuzeyimizde Ukrayna'da 3-4 yılı bulan bir savaş var. Güneyimizde Suriye, Gazze, Irak hala durulmuş değil. Ve şu anda da İran adeta bir kaynayan kazan gibi. Şimdi kurtla kuzunun hikayesiyle başlayalım programımıza. Evet. Hani demiş ki suyumu bulandırıyorsun. Demiş ben aşağıdayım. Yukarıdaki
suyu nasıl bulandırayım?
Bulandırabilirim?
Evet.
Olsun demiş. Yani suyumu bulandırıyorsun. Maksat canım sıkıldı seni yiyeceğim.
Evet.
Şimdi Venezuela'yı konuşmuştuk geçen hafta ve cuma gecesi operasyon oldu. Cumartesi sabah işte Maduro'nun kaçırıldığını medyadan öğrendik. Şimdi Venezuela'daki hikayeyle İran'daki benzer. Yani ikisi de petrol, gaz ve yeraltı kaynakları bakımından zengin ülke. Her ikisi de çok uluslu Amerikan batılı şirketleri ülkelerinden kovup ülkenin yeraltı zenginliklerini millileştirdikleri için Amerika ve batılı çok uluslu şirketler tarafından ağır bir ambargoya ve hiç de Birleşmiş Milletler kararı olmadan yani hukuksuz bir şekilde Amerika'nın başını çektiği ambargoya tabi tutuldu. Yani hem Venezuela'nın hem İran'ın en önemli gelir kaynağı petrol ve gaz satışları. Amerika daha geçtiğimiz günlerde Amerika'dan petrol veya gaz alan ülkelere ayrıca %25 bir ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Evet. Yani önce o ülkenin gelir kaynaklarını adeta elinden alırcasına ambargolar uyguluyor. O ülkede insanların alım gücünün düşmesine, fakirleşmesine kendisi sebep oluyor.
Oldu, evet.
Şimdi İran'da da halk gerçekten alım gücü düşmüş. Bu kadar
paranın
zenginliğin içerisinde enflasyon çok hızlı yükseliyor ve insanların ekonomik refahı düşüyor. Bu bir vaka. Fakat bu vakanın asıl müsebbibi olan
Amerika Batı
ve Batı. Şimdi aynı Amerika o insanları içine saldığı ajanlar vasıtasıyla provoke ediyor. Ve ben bir kare görüntü gördüm. Bizim Gezi Park olayların birebir aynısı. Yani nasıl ki bizim Gezi Parkı'nda insanlar, gençler ilk sokağa çıktığında işte çiçek, yeşil, işte çevrenin korunması, romantizm duygularıyla sokağa çıkan gençler. Daha sonra baktık ki Türkiye'deki ne kadar sol fraksiyonlar ve PKK türevleri varsa hepsinin Taksim'de olduğunu gördük. Şimdi de İran'da benzer şekilde ne kadar CIA, Mossad ajanı varsa hepsi orada yine mevzi tutmuş. Yani köşe başında adam belinden tabancayı çıkarıyor, güvenlik güçlerine ateş ediyor. Şimdi bunun hiçbir, yani oradaki masum göstericilerle hiçbir alakası yok. İşte bu noktadan itibaren işin içine silah giriyor, ölüm giriyor ve kan giriyor. Zaten Amerika'nın istediği de bu. İşte bu kadar kişi ölmüş, bu kadar kişi yaralanmış, müdahale ederiz. Peki madem insan haklarına, demokrasiye bu kadar saygılıysa bu Amerika, Tahrir Meydanı'nda Mursi'yi destekleyen insanlara karşı asker ateş ettiğinde 5000'in üzerinde sivil gösterici öldürülürken
neredeydi?
Neredeydi Amerika? Yani gösteriden bahsediyoruz. Ve Sisi darbeyle geldiğinde Amerika insan hakları neredeydi Mısırlılar öldürülürken? Evet. Veya Gazze'de 70-80 bin kişi resmi kayıtlara göre, bazı Birleşmiş Milletler gözlemlerine göre 5-600 bin kişi enkazın altında hala kayıp. Bu insanlar katledilirken ve hala şu anda da bu düşük yoğunluklu katliam, soykırım sürerken insan hakları, Amerika'nın bu konudaki şeyi nerede? Şimdi bunları bir kenara koyduğumuzda İran'da değil bir kişi, 1 milyon kişi takır takır öldürülsün. Fakat bunun karşılığında deseler ki İran yeraltı kaynaklarını, petrol ve gazını çok uluslu şirketlere açacak ama 1 milyon kişi de ölecek. Gözünü kırpmadan bu kişinin ölümüne göz yumar Amerika ve batılı o evet. Siyonist sahipleri, Siyonist olan şirketler. Bu nedenle sakın ola ki ilgili dinleyicilerimiz bu Amerika'nın veya Batı'nın bu tür beyanatlarına bakıp da insan hakları, demokrasi şu bu o evet. yalanlara kanmayalım. Bunu bir vaka olarak bir kenara bıraktıktan sonra gelelim İran'daki hadiselerin gerçek yüzüne. Şu anda allayı pullayarak o Pehlevi hanedanından bir kişiyi bunlara lider yapmaya çalışıyor. Bir kere bu göstericilerin lideri yok. Lideri olmayan bir gösteri başarıya ulaşma şansı hemen hemen sıfırdır. Evet. Fakat o Pehlevi hanedanlığı çok kısa sürmüştür İran'da. 1923'ten işte Musattık'ın devrimi, arkasından 79 İran devrimine kadar. Çok da başarılı bir icraatları yoktur. Dolayısıyla İran halkının karşılığında da bir
itibarı yok.
Yoktur. Ve gelini, damadı, hani Trump'ın damadı Kushner olduğu gibi. Hı-hı. Bunların da Yahudiler nedense bu tür ailelerin içerisinde ya bir damat olarak giriyorlar, bir şeyler olarak.
Evet.
Yine öyle bir karanlık ilişkisi var bu Pehlevi hanedanı. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmaz. Demek ki bu gösterilerin bir lideri yok. Buradan rejim falan da devrilmez. Çünkü İran'da 1979 Şubat devriminden bu yana halkın yaklaşık yarısı bu devrimi benimsemiş, sokağa çıkıp bunu savunacak kadar bir halk tabanı var. Bunu bir veri olarak. İki, İran'da bir resmi İran ordusu var, genelkurmayı var. Bir de Hamaney'e bağlı devrim muhafızları var. Belki Venezuela'da veya başka bir yerlerde olduğu gibi ordunun içerisindeki generalleri, ki bizdeki o FETÖ kalkışmasında olduğu gibi, Amerika CIA'ya satın alıp darbe yapmaya kalkabilir. Fakat İran'daki devrim muhafızları mevcut orduyu ezer geçer. Bakın tekrar söylüyorum, devrim muhafızları İran milli ordusundan çok daha
kuvvetlidir
ve kılcal damarlara kadar inmiştir. Öyle bir darbe girişimi yapan komutanı da derdest ederler. Demek ki İran'da öyle kolay kolay rejim falan değiştirilemez. Peki yapılmak istenen nedir?
Nedir? Evet.
İki şey var. Bunlardan birincisi İran'ı yıldırarak, bıktırarak, pes ettirip artık gel ne istiyorsan, işte petrol mü, gaz mı?
Al da bulaşma bize.
Al da tıpkı Suudilerin, Körfez ülkelerin verip kurtulduğu gibi.
Evet, koltuklarını da sağlamlaştırdığı evet. gibi.
Ya bunu evet. yapmak istiyor veya içeride kanlı bir iç savaş çıkarmak istiyor. Allah muhafaza, bu en kötüsüdür.
İran'da yani, buna müsait değil mi hocam? Tabii, çok farklı etnisi
de var. Halkın yarısı hakikaten evet. rejimden bıkmış durumda. Yani bu rejimin İslami olması, sosyalist olması, kapitalist olması, komünist olması değil. Yani deniyor ki sıradan insan İran'da yaşayanlar, ya diyor benim ülkem zengin bir ülke. Yeraltı, yerüstü kaynakları bakımından zengin ama ben Afrika standartlarında yaşamaya mahkum ediliyorum. Yani bunlar diyor bu paraları işte Şii hilal oluşturacağım diye Lübnan'da, evet. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de orada burada çarçur ettiler. O Kasım Süleymani'nin Suriye'de yapmış olduğu katliamlar, Halep'i ne hale getirdiler, 1 milyon insanın kanının üzerinde duruyor. Yani İran bugün yani bir yerden tokat diyorsa Suriye'de yaptığı, Lübnan'da, Irak'ta yaptığı bir takım işte mezhep kökenli operasyonların Allah yani adildir size yani yarına bırakır ama yanına bırakmıyor insan işte.
Evet.
Demek ki İran rejiminin de böyle günah defteri kalabalık.
Masum değil.
Masum değil fakat İsrail'in ve Amerika'nın yaptığı da öyle insan hakları, demokrasi falan değil. Vampirin kan içici özelliği olduğu gibi bunlar da petrolü, parayı bir yerde gördüğü zaman tıpkı bir vampirin saldırması gibi yaptıkları şey bu. Bu nedenle İran bizim komşumuz. 1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasından beri bir sınır, en uzun süreli değişmeyen sınıra sahibiz. Coğrafi olarak zaten birbirimizden uzağız. Bu nedenle de yani Türkiye'nin İran'la bir takım rekabetleri vardır ama bu İran'ın bölünüp parçalanması, iç savaşa girişmesi bizim düşünebileceğimiz en kötü şeydir.
Evet. Ki bu kaldı nedenle, ki ilk etkileyecek ülkelerden biri de yani etkilenecek olan ülkelerden biri Türkiye,
evet,
olacak.
Bu nedenle de İran geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan, evet, gece, o hafta sonu iki gecesi çok büyük operasyonlar yaptı. Bu ortalığı karıştıran elebaşı konumundaki
provokatörlerin,
uluslararası istihbarat örgütleriyle de bağlantılı ajanların anında etkisiz hale getirdi. Kimisini idam etti, kimisini hapsetti, derdest etti. Dolayısıyla son 3-4 gündür İran'daki o sokak olayları belli bir noktaya geldi.
Hatta rejim yanlıları da sokağa indi, evet, gösteriler düzenledi.
Dolayısıyla rejimin de, evet, %50'lik bir tabanı var diyoruz yaklaşık olarak. Bu nedenle Amerika ve İsrail ikilisinin yapmak istediği İran'ı zayıflatmak ki bunu başardılar. Yani ekonomik olarak adeta diz çöktürdüler ülkeyi. Hı hı. İkincisi bu memnuniyetsiz olan kitleyi mobilize edip sokağa döküp diğer kitleyle karşı karşıya getirip içeride bir iç savaş ortamı çıkarmak ki bu Müslüman kanı, kardeş kanı dökülmektir. Bu bizim isteyebileceğimiz en son şeydir. Hatta Starlight dediğimiz bu Elon Musk'ın,
evet,
internet kesilince uydular
devreye girdi.
İran'ın da o uyduların %80'ini anında imha ettiği söyleniyor. Türk istihbaratı İran'ı geçtiğimiz haftadan beri günde birkaç kez aradı. Türkiye'nin istihbarat desteği oldu. Neler yaşandı onu biz bilmiyoruz ama Türkiye bu konuda İran'a elinden gelen desteği verdi. Şu açıdan verdi. İran'da bir iç savaş çıkarsa, Allah göstermesin, İran'da iç huzur bozulursa bu Türkiye'nin başını çok ağrıtır. Yani 20 milyon nüfuslu Suriye'de yaşananlar bize nasıl yansıdı?
Evet.
Bir de düşünün ki 90 milyonluk İran'da
Allah muhafaza
bu olursa ki o nüfusun üçte biri Azerbaycan Türküdür. Yani olayın bir de o boyutu var.
Tabii.
Dolayısıyla biz bir taraftan paçamızdan yakalanırız oraya. Bu nedenle Türkiye elinden geldiğince İran'da suretin sağlanması, yani siz rejimi seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konu ama İran'ın iç barışının bozulması direkt Türkiye'yi etkileyeceği için Türkiye devlet olarak, devlet aklı olarak İran'da asayişin sağlanması konusunda da elinden gelen
gayreti gösteriyor ki
desteği vermiştir diye
düşünüyoruz. Dışişleri Bakanı iki kez İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü ve bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre dışişleri yetkilileri aynı şekilde ABD'li yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdi ki ortam durulsun diye. Şimdi hocam tabii İran'a daha önce İsrail'in saldırısı döneminde de gündeme gelmişti. Bir Müslüman ülkelerin oluşturduğu bir pakt. Hı hı. Bunu Pakistan önermişti hatta. Şimdi de bu son Trump'ın açıklamalarına yani İran'a müdahale edeceğiz açıklamalarına Suudi Arabistan ve Türkiye'nin karşı çıktığı, Amerikalı yetkililerle görüştüğü ve bu girişimden uzak durmaya ikna ettikleri yazıldı, çizildi.
Evet.
Şimdi Pakistan Savunma Bakanı, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaklaşık bir yıllık görüşmelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı hazırlandığını ifade etmiş. Yabancı basında sıkça konuşulan ittifaka Türkiye'nin askeri güçle, Pakistan'ın gelişmiş teknolojik yetenekleriyle, Suudi Arabistan'ın ise ekonomik gücüyle dahil olacağı ifade edilmiş hocam. Yani bu tür bir Müslüman ülkede, herhangi bir Müslüman ülkede olup biten olaylara seyirci olmaktansa buna biz müdahale edelim ya da biz bu işi çözelim şeklinde bir abilik yapma noktasında bu paktı nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekleşmesi mümkün mü?
Elbette, inşallah diye evet. Başlayalım. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkeyle toplanıyor, doğru dürüst bir karar alamıyordu. Rahmetli Necmettin Erbakan 8 ülkeden oluşan D8 birliğini evet. kurmuştu ki İslam ülkelerinin en başat aktörleri. Onlarla bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat hem Erbakan'ı hem de ona imza atan bütün liderleri 3-5 yıl
darbeyle
içerisinde
gönderdiler.
Bir şekilde derdest edip yönetimden uzaklaştırdılar ki Mahathir Muhammed 28 yıllık ne iktidarını kaybetmişti ondan evet. sonra. Şimdi bu Pakistan nükleer bir güç.
Hı hı.
Türkiye askeri ve İHA SİHA teknolojisinde dünyada yükselen bir güç. Suudi Arabistan'da finansal bir güç. Yani sizin nükleer bir gücü, askeri gücü ve finansal gücü üçünü bir araya getirdiğinizde
evet.
bu tıpkı bir NATO gibi çok büyük bir bölgesel güç olur. Zaten bu tür mesela Avrupa Birliği de 6 üyeyle temeli atılmıştır 1958 Roma Anlaşması'yla. Yani siz 30 üyeyle 50 üyeyle bir araya gelip bu tür ciddi kurumlara teşekkül ettiremezsiniz. Önce bunun bir çekirdek bir altyapısının hı hı. olması lazım. Şimdi Suudi Arabistan yetkilileri de düşünüyorlardır. Yani 1 trilyon evet. dolar verdiler Trump'a. Niye? Haraç verdiler. Onlar bilmiyorum yani onlar akledemezler mi? Onların aklı kafası çalışmıyor mu? İsrail'e karşı kullanamayacakları silahlar karşılığında trilyon dolar, milyar dolarlar ödüyor. Eğer siz o 1 trilyon doları, 700 milyar doları böyle bir paktın finansmanda kullanırsanız, arkanızda da nükleer güç var Pakistan.
Evet.
Ve Türkiye'nin İHA SİHA teknolojisi. Siz üçünüz baş başa verdiğiniz zaman sonra dersiniz ki Mısır seni de alacağım, İran seni de alacağım ama şartlarımız şu. Yani biz kuralları koyuyoruz. Dolayısıyla evet. bakın NATO diye bir teşkilat var. 30 küsur tane üyesi var ama Amerika diyor ki ben ne dersem
o olur.
O olur diyor. Dolayısıyla çok fazla kalabalığa gerek yok. Kurucu üyelerin az bir çekirdek üye olması çizgilerini iyi belirlerse inşallah gelecekte rahmetli Erbakan'ın çok böyle hoşuma giden bir sözü vardı. Yani İslam dünyasında birlik olabilmesi için bir askeri bir teşkilatınızın olması lazım diyordu. Ortak bir ekonomik gücünüzün olması lazım. Yani sizin ekonomik olarak bir araya gelemiyorsunuz. Askeri olarak bir varlığınız söz konusu değilse, siyasi olarak da zaten İngiliz haritayı çizmiş. Bir tek Araplardan 22 tane Arap ülkesi çıkarmış. Hepsinin dili Arapça, dini Müslüman olduğu halde. Şimdi böyle bir yapıdan ancak güçlü bir silahlı güç ve siyasi iradeyle çıkılabilir. Ve ben hakikaten Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında askeri, bakın önce askeri bir güç olarak bir pakt olursa bu kısa sürede yani bu üç üyenin iş yapabileceği, bir arada olabileceği gerçeği ortaya konursa çok kısa sürede bu 30 tane ülke de olur, 40 da olur. Yani çevresinde hı hı. buna üye olacak çok sayıda sırada bekleyen ülke vardır. Ama bu son yani şöyle söyleyelim. Berlin Duvarı'nın yıkılıp yeni bir dünyanın kurulmasından bu yana Batı sisteminin bu kadar pervasız İslam dünyası üzerine abanmasına karşı en ciddi bir çıkıştı. Nasıl ki Türkiye'nin Tanzimat'tan bu yana ilk defa 1974'te Kıbrıs'ta
evet.
bir dış hamle yapıp atak yapması gibi bu üç ülkenin de askeri olarak bir pakt oluşturabilmesi Batı'ya karşı yapılabilecek en büyük meydan okumadır diyorum. Meydan okuma öyle blöfle sözlerle değil icraatlı olur. İnşallah ümidim ve temennim bu ete kemiğe bürünür ve önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda inşallah belli bir noktaya gelir. Çünkü Pakistan'ın elinde Çin'in de bir takım hassas silah teknolojileri var. Türkiye kendi savunma sistemini geliştirdi. Evet. Ve Suudi Arabistan'da da para çok var. Sayıda para var. Çok sayıda yani Türkiye'de olmayan silahlar, uçak, füze, var. Tank, top evet. var da yazılımı İsrail'e karşı kullanılmamak üzere verilmiş. Evet. Yani çok Suudi Arabistan elindeki askeri teçhizat Türkiye'den daha fazladır. Yani çok sofistike. Hı-hı. Çünkü bastırıyor milyar dolarlar alıyor. Ama evet. işte kime karşı kullanacak? İşte bu ortak irade gerçekten beni heyecanlandırdı.
İnşallah gerçekleşir hocam. Ondan sonra ne Gazze diye bir mesele kalır, Filistin meselesi kalır, ne İran'a yönelik tehditler artar, ne Türkiye'ye yönelik. Yani inşallah bir İslam Şimdi birliğine doğru da gider.
Türkiye'nin oluşturduğu bir çekirdek, bir askeri güç olsun. O da bir beyanat versin. Biz İran'a askeri bir müdahaleye karşıyız.
Evet.
Bakın İran yok ortada. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye diyor ki biz karşıyız. Hadi yapın bakalım. Biz Gazze'deki bu katliama karşı gerekirse güç kullanacağız dese İsrail bu kadar pervasız olabilir. Sadece beyanatı bile evet. birçok şeyi değiştirir.
İnşallah diyelim hocam ve devam edelim. Suriye ile devam edeceğiz. SDG ile mücadele devam ediyor. SDG 2026 yılına girdik. Hala mevcut yönetime entegre olmamakta direniyor. Fakat yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta Halep'in 3 mahallesinde YPG PKK'lı teröristler temizlendi. Şimdi de Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG-SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi. Yeni bir harekatın habercisi olarak belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor? Fırat'ın doğusuna bu yapıların çekilmesi ne gibi bir katkı sağlar? Bundan sonraki hedefin Fırat'ın doğusu olması, orada hepsinin toplanması bir avantaj mıdır Suriye ordusu tarafından? Neler düşünürsünüz hocam?
Buyurun. Şimdi Halep'teki hadiselerde gördük ki yani Şeyh Maksud da olsun diğer
Eşrefiye
evet. mahallesinde 13 yıldan beri PKK'lılar adına YPG olsun farklı isimlerle yuvalanmışlar, tüneller kazmışlar ve orada adeta Halep halkını sindirmeye yönelik tavırları var. Şu anda operasyon yapılmak üzere Tapka Barajı ve Tişrin Barajı'nın batısında evet. yuvalanan Deir Hafir merkezli bu terör gruplarına Hı-hı. karşı da önceki gün baktığımda sahil bölgesinden Nusayrilerin bölgesinde konuşulmuş askeri birliklerin bir kısmını mobilize edildiğini müşahede evet. ettik. Yani yakında en kısa bir zamanda inşallah Fırat'ın batısında kalan bütün terör unsurlarının temizlenerek yani batı yakasında hiçbir şey kalmayacak. Çünkü Halep'e yönelik hava saldırılarında bu bölge Deir Hafir bölgesi kullanılıyor. Oraların temizlenmesi neticesinde sonraki adımın ben Deir Ezzor ve Rakka olacağını evet. tahmin ediyorum. Önce su kaynakları arkasından petrol ve doğalgaz kaynaklarının bu PKK'lı teröristlerden alındıktan sonra Suriye Milli Ordusu masaya oturmaya zorlayacaktır. Aksi takdirde bunların elinde su ve enerji kaynakları olduğu sürece İsrail de bunları fiştekledi sürece bunlar kolay kolay barış yoluyla masaya oturmayacaklardır. Tıpkı Siyonistlerde olduğu gibi bunların da başına silahı dayamadan Evet. herhangi bir şey yapmayacaklar
Hocam,
ortada.
Bu Halep'in o üç mahallesinden temizlenirken şunu fark ettiler. Ne İsrail ne ABD bunlara yardıma gelmedi. Dolayısıyla ABD birliklerinin olduğu yerlere saldırılar düzenledi. Evet. Küçük çaplı bu PKK'lılar. Hala neyi anlamıyorlar? Yani önderinde bir Suriye ordusu var. Ona destek veren bir Türkiye var. Neden hala 10 Mart mutabakatına yönelik adım atmıyorlar da ayak diriyorlar.
Bu mazlum Kobani veya evet. Ferhat Abdüşahin dedikleri zata İsrail şöyle bir sufle veriyor. Biz diyor suikastle diyor Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşaray'ı ortadan kaldırırsak diyor ortalık karıştığında diyor biz size yardım ederiz o Davut koridoru vasıtasıyla. Siz diyor Şam'a yürürsünüz. Yani %10'luk Nusayriler nasıl ki 60 sene yönettiler. Siz de diyor yönetirsiniz Suriye'nin genelini. Buna inandırmışlar bu insanları. Dolayısıyla da yani Fırat'ın doğusuyla da yetinmeyip Şam'a kadar yürümeyi hedefleyen, zaten o Deir Hafir'den Halep'e kadar bir hat oluşturmalarının sebebi de bu. Ancak bizim Milli Savunma Bakanlığı da şunu söyledi. Suriye yardım isterse biz hazırız.
Evet.
Her an hazırız diyor. Yani Türkiye, yani önce Halep'in mahalleleri, sonra Fırat'ın batısı, arkasından bu diğer operasyonlar başladığında yani Türkiye bekliyor, görüyor. Eğer Suriye ordusu bunların başın hakkından gelirse sadece lojistik destek, ama iş biraz daha tehlikeli olursa direkt Türk askerine gireceğinden şüpheniz olmasın.
Evet, tüm bunlar yaşanırken Avrupa Birliği'nden önemli bir ziyaret de gerçekleşti Şam'a. Kimler gitmiş hocam? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le AB Konseyi Başkanı Antonio Costa Şam'da şarayla görüştüler, desteklerini ilettiler ve bu yeni yönetimin gelişinden bu yana ilk AB'nin üst düzey ziyareti olma özelliğini taşıyor. Bu nasıl bir mesajdır? Buradan PKK, SDG bir mesaj almış mıdır?
Şimdi Türkiye'nin son bir yıldır en büyük başarısı Ahmet Eşşara'yı, yani Jolani lakaplı, üzerine ödül konulan bir terörist yaftasını kaldırıp ona üniformayı çıkarttırıp kravat taktırıp Suudi Arabistan'a, arkasından Batı ülkelerine, hatta Amerika'ya kadar gitmesi konusunda yönlendiren ve meşruiyet kazandıktan sonra da Suriye'nin üzerindeki uluslararası baskıların ve ambargoların kalkmasını sağlayan akıl Türk devlet aklıdır. Ve şu anda Esad döneminde Suriye'ye uygulanan bütün ambargolar yavaş yavaş kalkıyor. Uluslararası yatırımlar geliyor. Avrupa Birliği'nin iki tane amacı var. Birincisi bu Suriye'nin yeniden imar ihyasında bir pay alabilmek. İkincisi de Suriye tekrar karışırsa, diyelim ki kaos, kargaşa ortamı olursa, göç ve mülteci akınına tekrar uğramamak. Yani onlar Suriye'de sulh ve selametin olmasını istemesi, oradaki Suriye halkını sevdiğinden değil, bize göç gelmesin diye. Hatta Suriye'de barış ortamı olursa bizdeki Suriyeli göçmenlerin bir kısmı da döner mi ümidiyle. Yani Avrupa tamamen kendi çıkarları doğrultusunda olaya baktığını Ursula von der Leyen tutumunda buna bu şekilde düşünmekte fayda
var. Şimdi Deir Hafir'e yönelik, o bölgeye yönelik operasyon hazırlığı sürerken ABD Suriye Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barak birkaç gündür bakanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü, Ticaret Bakanı'yla görüştü. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Bir de şu mesajı vermiş: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde kalarak gerilimi azaltmak, önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon görüşmelerine geri dönüş için aralıksız çalışmaktadır ifadesini kullanmış Tom Barak. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Türkçe'de güzel bir atasözü vardır: karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar diye.
Evet.
Bu Tom Barak büyükelçi atandığı günden beri tam bizim kulağımızın duymak istediği sözleri söylüyor. İşte evet. Suriye'de bir bütünlük sağlansın, barış olsun. Yani pamuk gibi, şeker gibi sözler söylüyor. Ama bir bakıyorsunuz Amerika'ya gittiğinde, o Yahudi lobileriyle falan temas ettiğinde ertesi gün
farklı şeyler
söylüyor. Sahada hala CENTCOM birlikleri hiç oradan gitmek gibi niyeti yok. Dolayısıyla burada Amerikan Büyükelçisi Tom Barak'ın sözlerinden daha çok eylemlerine, yapıp ettiğine bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu insan mevcut konjonktüre göre
hareket ediyor.
Hareket eden, çok çabuk tavır değiştiren, yanar döner bir politikasının olduğunu bilmekte fayda var. Ama diğer öncekilere göre daha ehven bir insan olduğunu da söyleyebiliriz.
Peki hocam, Irak burada nerede duruyor? Hem bölgesel yönetim hem de merkezi yönetim Suriye'deki bu gelişmelere nasıl bakıyor? Neler söylersiniz?
Şimdi Suriye içerisindeki özellikle bu Rakka Deirizor hattının Musul'a kadar giden Arap aşiretleri vardır. Bedevi aşiretler diyoruz. Bunların akrabaları birbiriyle geçişkendir. Dolayısıyla orada olan bir hadise orayı da etkiliyor. Irak'la Suriye çok geçişken. Bir diğer konu Barzani'nin yapmış olduğu çıkış. Yani hiç kendinden beklenmeyecek bir şekilde o Halep'teki PKK'lı teröristleri sanki Kürt halkının koruyucusu, kollayıcısı, temsilcisiymiş gibi. Yani dolayısıyla burada mayınlı bir arazi vardır. Hem uluslararası kamuoyunu hem bölgedeki insanların nabzını tutmak hem de sivillere zarar vermeden bu teröristleri derdest etmek çok uzmanlık isteyen, sabır isteyen bir olay olduğu da bu Halep'teki iki mahalledeki hadise gösterdi bize.
Zaten operasyon yapmamak için çok sabırlı davrandı değil mi hocam Suriye ordusu? Yani gelin boşaltın burayı, otobüs gönderildi vesaire.
Stratejik sabır diyoruz.
Evet.
Stratejik sabır diyoruz ama o da bir yere kadar.
O dolmak üzere zaten. Evet. Bu gidişattan da belli. Peki hocam. Hocam yine önemli gelişmelerin yaşandığı Gazze'ye projeksiyonlarımızı çevirelim. Gazze'de terör devleti İsrail ateşkese uymuyor zaten. Ne ateşkes şartlarında yardımların girişine izin veriyor, ne konteynerlerin girişine izin veriyor, ne çadır girişine izin veriyor, ne gıda girişine yeterince izin veriyor. Bir de üstüne her gün çeşitli bahanelerle katliamlarına devam ediyor. Tam da bu noktada ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu ve artık ateşkeste ikinci aşamanın başladığı duyuruldu. Trump'ın özel danışmanı Steve Witkoff tarafından. Hamas'tan da bir açıklama var. Biz yetkililerimizi kurulacak olan Milli Birlik
Teknokrat hükümeti diyorlar.
Devretmeye hazırız dedi. Evet, ikinci aşama nedir? Nasıl ilerleyecek? Ne beklemeliyiz? İsrail'in saldırganlığını sonlandırır mı? Buyurun
Şimdi
hocam.
Şimdi ikinci aşama dedikleri hadisede eş zamanlı olarak bir taraftan Hamas silahlarını bırakırken bir taraftan da o Birleşmiş Milletler'in denetiminde uluslararası güç konuşlanacaktı. Bunların içerisinde işte Türkiye'nin de dahil olduğu askeri birlikler gelecekti. Şu an sarı hat olarak ifade edilen ki Gazze'nin yaklaşık yarısını şu anda çember olarak İsrail askerleri hala kontrol ediyor. Hatta oralardaki zeytinlikleri söküyor, oradaki altyapıya zarar veriyor ve Gazze halkı sahilde yani mevcut zaten avuç içi kadar toprak parçasının da yarısına sıkışmış durumda. Normalde ikinci aşamada o sarı hattan normal sınıra kadar İsrail askerlerinin çekilmesi, arkasından barış gücünün gelmesi ve bu barış gücü de İç güvenliği sağladıktan sonra teknokrat hükümeti kurulacak. Teknokrat hükümeti de siyasi olarak ülkenin altyapı hizmetlerini yürütecek. Hamas silahlarını bırakacak ve güvenliği de uluslararası güç sağlayacak. Fakat ne İsrail şu ana kadar mevcut o sarı hattın yerine çekilmiş durumda. Türk askeri gelmesin diye İsrail elinden gelen bütün mahallelerde gayret gösteriyor. Ki Türkiye olmadığı zaman da oradaki askerlerin ne kadar orada dirayet göstereceği İsrail'e karşı, onların saldırılarına karşı. Bu nedenle onlar kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani ikinci aşamaya geçildi deniyor da hala istenen yardım tırları giremiyor. Konteynerların mesela Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki deprem bölgelerinde biz kalıcı konutları teslim ediyoruz. Bizim elimizde binlerce boş konteyner var. Biz bunları Gazze halkının bu kış soğuğunda faydalanması için verebiliriz. Karşı çıktıkları gerekçe ne biliyor musun? O konteynerin metallerini bunlar eritirler. Oradan silah yaparlar. Bize karşı kullanırlar. Yani Nasrettin Hoca'nın işte koyun geçer, yünü takılır. Oradan kazak yaparız, kışın ısınırsın.
Borcumuzu öderiz.
Borcumuzu öderiz gibi böyle adeta yani boş alana ıslık çalmak gibi bahaneler vardır. Dolayısıyla da ikinci aşamaya geçildi deniyor ama ortada fiili olarak baktığımızda kış şartları var. O bazen medyada görüyoruz soğuktan, fırtınadan yırtılan çadırlar var. Bu soğukta çadırları bile yırtılmış. Su sular altında kalmış ve en temel insani ihtiyaçlarından mahrum yüz binlerce insanın olduğu bir Gazze'li var. Bunu da biz gündemde tutmamız lazım. Çünkü Mevlana'nın bir sözü var. Eğer bir şehirde bir kişi üşüyorsa benim ısınmaya hakkım yok diyor. Dolayısıyla küresel olarak artık bütün dünya insanlığı olarak bir kişi üşüyorsa sizin ısınma hakkınız yok demektir.
Evet, hala soğuktan ölen bebekler var.
Maalesef.
Maalesef yine yağmur yağdığı zaman çadırlar sular altında kalıyor. Hayat perişan. Yani Gazze'de bir hayat yok aslında. Tüm dünyada bunu bir şekilde görüyor ama görmezlikten geliyor.
İnsanlar ölümüne
geliyor.
Direniyorlar.
Evet.
Vatanlarını, topraklarını terk etmeme uğruna orada mücadele veriyorlar. Şimdi geçtiğimiz dün gece Miraç Kandili'ydi. Evet. Bütün mümin kardeşlerimizin, gerçi programın başında söylememiz gerekiyordu da. Şimdi İsrail provokasyonları Mescid-i Aksa'da devam ediyor. Hamas'ın bir beyanatı var. Yani diyor, bu Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin, Hamas'ın, Gazze'lilerin sorunu değil. Bütün İslam dünyasının, Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükseldiği, bizim o Burak duvarı dediğimiz yerin öbür tarafına Yahudiler ağlama duvarı diyor. Yani Siyonistlerin o kipalarıyla ağladıkları duvarın yukarısından Hazreti Peygamber Miraç'a yükseldi. Dolayısıyla oralarda Siyonist çizmesinin olmaması için de bütün İslam dünyasının birlik ve vahdet içinde olması gerekir.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz bir başka konuyla. ABD Başkanı Donald Trump'ın takıntılarından biri Grönland, orayı almakta ısrar ediyor. İngiltere asker göndereceğini söyledi. Hatta Fransa vesaire üçer beşer asker göndereceklerini ifade ettiler.
Evet.
Bu NATO'nun sonunu mu getirir diye soruluyor. Çünkü her iki ülkede NATO üyesi.
Evet.
Trump diyor ki, eğer Grönland bizim elimizde olursa NATO daha da güçlü olur. Burayı biz kontrol ederiz. Rusya ve Çin burayı almak için zorluyor. Biz alalım, NATO daha güçlü olsun diyor. Ama Grönland ya da Danimarka ya da Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar buna hiç sıcak değil. Yaşananlara şöyle bir kez daha bakalım hocam. Grönland ne getirir ne götürür? NATO'yu bitirir mi?
Buyurun. Sanırım Dante'nin de İlahi Komedya diye bir eser var. Hakikaten bir komedya. Yani burası bize lazım diyor. Yani diyelim ki biz gidelim bir çiftliğe. Ya burada güzel meyveler varmış. Burası bize lazım. Burayı boşaltın, bizim olsun der gibi.
Evet.
Yani Trump'ın teklifi şu. Grönland dünyanın en büyük adası. Türkiye'nin 3 katına yakın. 2 milyon 100 küsur bin kilometre kare yüz ölçümü var. Adanın tamamına yakını, yani güney sahilleri hariç, buzlarla kaplı, buzul örtüsüyle kaplı. Zaten Kuzey Kutbu'na çok yakın Arktik bölgede. Sadece güney kısmında o Golf Stream sıcak su akıntısının etkisiyle buzlar eriyor. Orada bir yeşillikler olduğu için Green Land, yeşil arazi denmiş Vikingler tarafından ta 2-3 bin yıl önce. Dolayısıyla orada küçük balıkçı barınakları ve Viking yerleşmeleri olmuş. Onun için Danimarkalıların da atası Viking olduğu için orada 50 bin kadar nüfus yaşıyor. Trump diyor ki, kişi başına 100 bin dolar verelim. Ey
Grönland
ahalisi, kişi başı 100 bin dolar. Bu da 3-5 milyar dolar yapıyor. Geri kalan diyor Danimarka'ya da, sana da diyor ödediğimle birlikte 700 milyar dolar para ödeyeyim diyor. Bak, buzlarla kaplı bir işe yaramaz bir ada, 700 milyar dolar. Şimdi bakıyorsunuz 700 milyar dolar çok büyük bir para. Ya gider bir körfez ziyareti daha yapar. Toplarım birilerden diyor. Venezuela'ya çökerim, Suudi Arabistan'a çökerim, alırım diyor. Peki bu Grönland'ın nedir özelliği? Burada ot bile bitmeyen, buzlarla kaplı, hatta ulaşımın köpeklerin çektiği kızaklarla yapılan. Hatta Trump dalga geçmek için diyor ki, güvenliği artırmak için diyor bir köpek kızak grubu daha kurmuşlar diyor. İşte İngiltere bir subay gönderirim, Norveç 3 asker gönderirim. Yani bunlar çok Amerikan gücü karşısında gülünç şeylerdir. Amerika diyor ki, bak diyor, sana diyor 700 milyar dolar para vereceğim. Ekonomin düzelir. Bu adayı gel bana güzellikle ver. Yoksa diyor zaten alırım, hiçbirinize bir şey yapamazsınız diyor. Yani ya diyor güzellikle bunu halledelim, biz müttefikiz diyor. Hı hı. Ki Amerika'nın tarihinde bu vardır. Alaska'yı Rus çarlığından 1800'lü yılların sonlarında 20 milyon dolara mı ne satın almıştır. Yine bugün Florida, Louisiana, Alabama, Arkansas vesaire birçok eyaletin olduğu bölgeyi Meksika'dan ve İspanya'dan parayla satın almıştır. Yani şu an Amerikan topraklarının önemli bir kısmını böyle parayla
satın önce almış.
Diyor ki parayla satıyor musun diyor. Adam da bakıyor ki geliyor yani gelmekte olan parasını alıp gidiyor öbürü savaşıyor. Mesela Meksika daha sonra bugünkü New Mexico, Arizona, California, Nevada bölgesini vermemek için savaşmıştır ve kaybetmiştir. Hatta bir anekdot anlatayım. Ben Amerika'da olduğumda Şeyh Ali diye bir türbe vardı, oraya gittik. Normalde Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra Türkiye ile ilk teması şöyle olmuş Osmanlı Devleti ile. Hmm. Diyor ki burası Nevada Arizona çölleri, burada çölde develer var. Biz hiç alışkın değiliz. Amerika'nın ilk kurulduğu yer Kanada sınırına yakın o Doğu eyaletleri, oralarda bizim Karadeniz iklimi gibi bir yer. Bu deve kültürünü bilmiyoruz. Osmanlı'dan bir deve kervanı satın alıyorlar. Başına da Osmanlı bir askeri bir komutan veriyor. O deve çobanlarına göz kulak olsun diye. Fakat bakıyorlar ki haksız olan Amerikalılar, vatanını koruyan Meksikalılar. Bizimkiler saf değiştiriyor orada. O komutanın adı Ali'ymiş. Meksikalılara yardım ediyor. Orada efsane oluyor. Adamın öldükten sonra türbesini yapıyorlar. Şu anda Hispanikler Şeyh Ali diye ziyaret ediyorlar adamcağızı. Yani tarihte bakın böyle de anekdotlar
evet.
var.
Evet. Peki şimdi Venezuela'yı artık ele geçirdi diyebiliriz Amerika. İlk meyvelerini de toplamaya başlamış. ABD'nin Venezuela'dan elde ettiği petrolün ilk parti satışı tamamlanmış hocam. Satışın 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmiş ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda da daha fazla satış olacakmış. Elde edilen gelir de bağımsız bir yerde Katar'daki bankalarda tutuluyormuş. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi inanalım mı diyoruz.
Evet.
Yani Amerika'nın küresel ölçekte şöyle bir politikası vardır. Amerikan hegemonyasının temeli de ona dayanır. Mesela Körfez'deki bütün ülkeler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler diyor ki bir, petrolünü dolarla satacaksın. İki, petrol dolarlarını da Amerika'daki bankalardan birine, ister Chase banka yatır, ister şuna yatır. Yani bizim bankalardan birine yatıracaksın diyor. Onun dışında diyor istediğin ülkeye sat, istediğin dolara sat. O senin keyfine kalmış. Hı hı. Şimdi şu anda Kuveyt'teki, Katar'daki bir bankaya yatırmış falan o hikaye. Paranın kontrolünü asla Amerika bırakmaz. Dolayısıyla oradan Venezuela hükümetine belli bir pay verir ama işin kaymağını kendisi yemeden asla bırakmaz. Bütün hikayenin özeti zaten Venezuela'dan veyahut da Körfez petrollerinden veya İran'dan pay almak. Çünkü dünyanın dört bir yanında asker besliyor Amerika. Yani bu askerlerin bir aylık maaşı bir çok ülkenin bütçesi kadar var. Dolayısıyla diyor ki ben bunu bir yerlere çöküp fatura etmem gerekir diyor ve onu da yapıyor. Şu anda Venezuela'da, İran'da yaşanan hadise bu.
Peki hocam. Hocam bir başka konu Ukrayna-Rusya savaşı ve sonrasında gelişenler. Rusya'nın Avrupa Birliği ile olan mücadelesi de son günlerde öne çıkıyor. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir açıklaması var. Putin Avrupa ülkeleriyle ilişki düzeyini yeniden tesis etmeye hazır olduklarını belirterek bu ülkelerle ilişkilerdeki durum iyi değil, bu bizim yüzümüzden olmadığı açıklamasını yapmış. Peki kimin yüzünden oldu, neden gerildi ilişkiler soralım size.
Evet, aslında Rusya ile başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin, Batı Avrupa ülkelerinin daha 5 yıl öncesine kadar çok sıcak ilişkileri vardı. Çünkü Rusya adeta bir vücudun içindeki damar sistemi gibi bütün Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla pipeline dediğimiz doğal gazını ulaştırıyor idi. Evet. Çünkü LNG dediğimiz sıvılaştırılmış gazın işlemleri, taşıması, maliyeti daha yüksektir ve boru hattıyla alınan gaz maliyet olarak daha düşüktür. Avrupa ucuza gaz alabiliyordu, Rusya'da gazına bir pazar bulabiliyor idi. Fakat bu ilişkiden rahatsız olan Anglo-Sakson akıl dediğimiz İngiliz, Amerika aklı bunu baltalamak için önce Ukrayna'dan başladılar. Ukrayna'da Yahudi kökenli Zelenski diye bir komedyeni, bakın bir komedyeni alladılar, pulladılar. %50'nin üzerinde, %70'e yakın oyla Ukrayna halkının başına getirdiler. İşte algının olgunun önüne nasıl geçtiğini ve insanların zihinleri nasıl iyi diş edildiğini çok güzel bir örneğidir Ukrayna. Arkasından adama verdiler coşkuyu. Dedi ki ben NATO'ya gireceğim, NATO beni koruyacak.
Avrupa Birliği'ne gireceğim.
Trump, işte Putin dedi ki bak haddini bil. Burası eski Sovyet bakiyesi bir bölge. Moskova'nın arka bahçesi.
Ata toprağı.
Böyle evet. Bir şey olursa Mother Russia diyorlar. Yani evet. Ana vatan toprağı. Ya biz Sovyetler Birliği yönetimde idari taksimatta burayı da Ukrayna diye bölmüşüz. Belarus, Beyaz Rusya bunlar. Hı-hı. Belarus, Ukrayna ve Rusya asıl o Sovyetler Birliği'nin ana iskeletini oluşturan Slav Birliği'ydi. Şimdi dedi bak aklını başına al dedi, dinletemedi ve sonunda Rusya şunu hesap etti. Girerim birkaç günde, tıpkı Sovyetler Birliği zamanında işte Polonya'yı, Macaristan'ı, yani birçok ülkeyi, Çekoslovakya'yı birkaç günde hemen teslim alıp rejimini değiştirdiği gibi Ukrayna'da da aynı şeyi yapabileceğini düşündü. Fakat hesapta olmayan bir şey, batılı güçler başta Amerika Ukrayna'ya son sistem, yani Rus sistemlerinden daha sofistike silahlar, füzeler ve insansız hava araçları verdi. Dolayısıyla Kiev düşmedi. Ve öyle bir düzenek kurdular ki her iki tarafa da benzer güç
dengelediler yani.
Ki 8 yıl İran'la Irak'ı savaştırırken de aynı şeyi yapmışlardı. Hmm. Yani bir taraf galebe çaldığında öbür tarafa takviye vererek savaşın, cephenin bitmemesi için, yani 1000 kilometrelik bir hat boyunca, yani Ankara İstanbul arasının 440 kilometre olduğunu düşünürsek 1000 kilometrelik bir hat boyunca şu an savaş devam ediyor. Ve cephede askerler her gün birbirlerini boğazlıyorlar.
Suriye'de de öyle olmuştu. Evet. Tam muhalifler kazanacaktı. Rusya'yı davet ettiler vesaire, değil mi
evet,
hocam?
Evet, yani peki şu anda Ukrayna yıkıldı, harap oldu. Şu anda Ukrayna'da gençlerin büyük bir kısmı Avrupa'ya kaçıyor mu? Savaşmak istemiyorlar. Rusya cephede savaştıracak asker bulamıyor. Bu evet. İnternet ve sosyal medya gençlerde artık vatan, millet şuurunu büyük ölçüde kaldırdı. Sen dünyanın merkezisin. Dünyaya bir kez geliyorsun. Ye, iç, eğlen, keyfine bak. Hı hı. Mantalitesiyle maalesef Türkiye'de de, yani az da olsa gençler arasında bu yaygındır. Yani öyle bir savaş çıksa, ülken vatan tehlikeye girse ne yaparsın? Kaçarım diyen. Türkiye'de de insanlar evet. Türemeye başladı az da olsa. İşte Ukrayna ve Rusya maalesef bunu yaşıyor. Ve kuzeyimizde bu savaş devam ediyor. Türkiye'nin dışında da samimiyetle bu savaşın bitmesini isteyen bir şey yok. Aslında Rusya diyor ki benim işgal ettiğim bölgeler zaten benim ata toprağımdı. %20-25'lik bir alan bana verirsin, savaş bitsin, herkes yoluna baksın. Fakat Amerika ve İngiltere de sürekli olarak Avrupa ülkelerini korkutuyor. Rusya orayla durmaz, size de saldırır. Halbuki şu andaki dünya konjonktüründe Rusya'nın böyle ülkelere saldırması bir şey, yani mantıken ve stratejik olarak mümkün değil. Bu sadece korku pompalayıp o ülkeleri yanına çekmek. Tıpkı İran'la korkutup Körfez ülkelerine son 20-30 yıldır Amerika'nın silah satması gibi Avrupa'ya daha benzer strateji uyguluyor. Yani İbn Haldun'un dediği gibi mukaddimesinde, sosyolojinin babasıdır. Suyun suya benzediği gibi geçmişle gelecek birbirine benzer diyor. Senaryo aynı. Bölgeler, coğrafyalar, zamanlar değişiyor ama oynanan oyun aynı. Kuklacı aynı. Kuklalar değişse de kuklacı değişmiyor maalesef.
Evet. Şimdi az önce Rusya'nın asker bulamadığından bahsettiniz. Kiev'den de itiraf gibi bir açıklama gelmiş hocam. 200 bin asker firar etmiş. 2 milyon kişi de askerlikten kaçmaktaymış Ukrayna'da. Bu da evet. Başka bir vaka. Peki devam edelim. Somali'yi Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı güvenlik anlaşmalarını ve farklı anlaşmaları iptal etmiş, feshetmiş. Limanlar da buna dahil. Somali neden Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaları feshetti diye soralım hocam size. Son Somaliland olayıyla ilişkili mi?
Şimdi Somaliland bölgesi Somali'den koparılmaya çalışılan Kızıldeniz kıyısı boyunca aslında çorak, yarı kurak bir arazi. Çok da az bir nüfus var orada. Somali'nin asıl nüfusu Mogadishu ve Kenya sınırına yakın bölgedir. Orasının yaşamaya yerleşmeye elverişli olan yeri. Şimdi Burada İsrail'in Somaliland'ı tanımasıyla birlikte işin rengi şöyle değişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin o Somaliland'de zaten askeri üssü vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail son zamanlarda çok sıkı ve kirli işlerde işbirliği yapıyor. Hatta Yemen hadisesinde Hadramat bölgesindeki şeyler ayrılıkçılıklar şey yaparak eski Güney Yemen'i tekrar Yemen'den koparma yönünde bir takım operasyonlar vardı. Suudi Arabistan çok sert bir şekilde müdahale etti ve Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri geri adım atmak zorunda kaldı ve bu aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasının da çok ciddi bir şekilde açılmasına sebep oldu. Şu an Sudan'da, Somali'de ve Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri maalesef İsrail'le aynı çizgide politika izlerken birçok konuda farklı düşünen Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye bu Yemen, Somali ve Sudan'ın bir yekpare tek parça kalması konusunda ortak bir politika izliyorlar. O halde dış politikada bir ülkeyle %100 ortak hareket etmek diye bir şey söz konusu değildir. Biz diyelim ki Amerika ile şu konularda müttefikizdir, şu konularda ayrı düşüyoruz. Rusya ile şöyle, bu konuda böyle gibisinden. Türkiye'nin de artık çok yani çok yönlü bir seçenekli politikası var. Biz birçok konuda Mısır'la diyelim ki anlaştığımız noktalar var, ayrı düştüğümüz noktalar var. Somali konusu, Sudan konusu, Yemen konusu bir turnusol kağıdı gibi. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda da aynı şekilde. Yani siz bir ülkeyle bir konuda çok yakın işbirliği yaparken başka bir konuda ayrı düşüp onunla mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Ama şunu söyleyelim, Somali konusunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır bölgenin üç büyük başat aktörü kesinlikle Somali'nin parçalanmasını istemiyor. Sudan'da hızlı destek kuvvetlerine destek veren İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri, bakın hep aynı izi takip ediyorsunuz. Siyonistiz, bu İngiliz aklıdır. İngilizler hiç ortalıkta gözükmüyor ama Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz akıl aslında İngiliz aklıdır. Dolayısıyla Türkiye'de burada kendine düşen rolü oynayarak Somali'nin, Sudan'ın, Yemen'in, bu üç ülkenin, hatta Suriye'yi de buna dahil edelim, Irak'a da bunu dahil edelim. Bu beş ülkenin, Irak, Suriye, Somali, Sudan, Yemen, hatta İran bir bütün kalması için Türkiye'nin politikası bu şekilde gereken ülkelerle ittifak ve işbirliği yaparak uluslararası küresel sistemin, ki az önce de sormuştunuz ya kim bu savaşı çıkardı filan, dünyada Soros olarak öne sürülen aslında Siyonist sermaye, dünyadaki yani 15 milyon Yahudi var, dünyadaki mevcut paraların yarıdan çoğu bunlara ait, bütün küresel şirketlerin ekseriyeti bunların, diyorlar ki artık devletmiş, sınırmış, vatan, millet, bayrak, bunları boş verin, artık markalar var, şirketler var, bunlar geleceğin dünyasında öndedir. İşte internet var, lüks bir hayat var, konfor ortamı var, ye iç, hız ve haz çağıdır, gerisi boştur gibisinden böyle bir slogan var ama vatan var, millet var, ahiret var, ölüm var. Evet. Biz de böyle diyoruz.
Hesap var.
Hesap var.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programının sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.